Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu hocamla müzakere edeceğiz, yorumlayacağız. İlki 12 Şubat tarihinde Ergün Bey'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Herkes FETÖ'cü hale geliyor" başlıklı yazısı üzerinden olacak. İlk oturumumuzda bunu konuşacağız. Gerçekten FETÖ'nün devlet içinde mahrem ve güç ilişkileriyle paralel olarak kurduğu yapı bugün artık neredeyse tamamen tasfiye olmuş durumda. Bu konuda yapılan çalışmalar büyük bir sonuç ve başarı elde etti ama buna rağmen siyasi partiler, muhalefetiyle, iktidarıyla, askeri ve sivil kesim birbirini bu FETÖ'cülükte suçluyor. Bunu konuşacağız hocam bugün. Evet. Siz de bunu yazdınız zaten. Herkes FETÖ'cü hale geliyor diye. Evet. Çünkü baştan beri bu hareketin ortaya çıktığı 1970'li yıllardan itibaren eğer FETÖ tanımlaması yaparsak,
oraya zamana götürürsek,
o iş bayağı bir sıkıntılı hale geliyor. Kendi sosyolojisi içinde bunu yeniden bir konuşmak lazım. Birazdan bunu zaten konuşmuş olacağız. Programımızın ikinci bölümünde de yine Ergün Bey'in 16 Şubat'ta Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "İslami Hareketler Bir NATO Projesi Değildir" başlıklı yazısı üzerinden olacak. Bu da yine ne zaman cemaatler, tarikatlar, Türkiye'deki İslami tandanslı dernekler, vakıflar konuşulmaya başlansa hocam, sanki hiç iradeleri yokmuş gibi, dinin kendi içinde bir dinamizmi, hareket ettirici, dindarları, bu tür müesseseleri hareket ettirici bir dinamosu yokmuş gibi, her şey tüm İslam'la ilgili müesseseler, hareketler, hatta bu alanda yetişmiş, kendisine dini değerleri referans almış yazarlar bile, büyük düşünürler, aydınlar bile bir NATO projesi olarak anlatılıyor. Bunu konuşacağız programımızın ikinci bölümünde de. Şimdi hocam, programın açılışında da söyledim. Evet, biz yaklaşık 7-8 yıldır bir FETÖ ile mücadele içindeyiz. Yani devletimizin organları, bugünkü iktidar olan AK Parti'nin büyük gayretleriyle bir büyük bir cendere atlattı ülkemiz, insanlarımız, devletimiz. Gerçekten de devlet içinde yuvalanan bu güç ilişkileri, bu FETÖ'nün kurduğu güç ilişkileri ve paralel devlet yapılanması diye nitelendirilen bu ağ büyük oranda çökertildi.
Evet.
Ortadan kaldırıldı ve başarılı sonuçlar elde etti. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu FETÖ olgusu üzerinden herkes sizin tabirinizle birbirine kurşun sıkıyor. Birbirini hani suçluyor. Zaman zaman bu konu unutuluyor. Zaman zaman tekrar gündeme geliyor. İşte muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaç haftadır, işte en son geçen hafta bu konuda açıklamalarda bulundu. İşte FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım bir sonraki meclis konuşmasında ya da toplantıda diye böyle açıklamalar yaptı. Gördük ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı diye açıkladığı maddeler, sorduğu sorular, kendince o sorulara verdiği cevaplar da aslında bu süreçte, yani önümüzdeki bu geçirdiğimiz 8-9 yıllık süreç içerisinde aslında konuşulan, birçoğu da miadını doldurmuş tartışmalar.
Evet.
Sizin de burada belirttiğiniz gibi AK Parti diyor ki 17-25 Aralık'ı biz milat kabul ediyoruz diyor. Evet. Ama öncesi, yani 1970'li yıllardan itibaren bu hareketin doğduğunu varsayarsak, 17-25 Aralık'tan önce, hatta hocam ben bunu biraz daha geriye çekiyorum. Yani MİT müsteşarının Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ben başlatıyorum bunu. Çünkü tutuklanacağı söyleniyor. Eğer ifadeye gitseydi tutuklayacakları şimdi söyleniyor. Yani öncesini biz FETÖ olarak kabul edemiyoruz. Çünkü tüm partiler, yani Doğru Yol Partisi dönemin, Anavatan Partisi, hatta CHP'nin kendisi bile, yani 17-25 Aralık'tan sonra bile bir suç örgütü olarak bunların yaftalanmasından, yani belirlenmesinden sonra diyelim, sonra yafta bile. Demeyelim, sonra bile CHP'nin sıcak ilişkileri devam etti bu yapıyla. İşte kapatılan Zaman Gazetesi'nin ziyaret edilmesi, bunlara destek veren açıklamalarda bulunulması, piyasaya sürdükleri ses kayıtlarının, görüntülerin, arşivlerin, devletin mahrem bilgilerinin seçim meydanlarında malzeme olarak kullanılmasını göz önüne alırsak, yani suç örgütü olarak ortaya çıkmalarından sonra bile CHP'nin ilişkisi var. Böyle bir durum var. Hocam, ben önce şunu sormak istiyorum. Biz bunu daha önceden de konuştuk. Hani iltisak, FETÖ ile iltisak üzerinden suçsuz insanlar bile bazen yaftalanıyor bu şekilde. Bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'deki günlük, gündelik siyasette bir malzeme olarak mı görüyorsunuz?
Evet.
Yoksa bizzat hala devlet içerisinde, siyaset içerisinde kripto Fethullahçılar mı var, FETÖ mü var? Bunlar mı bu tartışmaları özellikle kaşıyorlar, ortaya çıkarıyorlar? Yoksa bir şey mi bu? Yani her iki tarafta, muhalefette, iktidarda buradan bir kazanım mı elde etmek istiyorlar? Sizce hala bu iş niye sıcak hocam?
Evet.
Tartışmaları niye sıcak? Devletin mücadelesini ayrı tutuyorum bundan.
Evet. Şimdi bu Türkiye tabii bu konuyla beraber büyük bir gündem olarak varlığını sürdürüyor. Siyasi parti muhalefette olanlar bunun üzerine muhalefet yapıyorlar. İktidarı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra iktidara muhalif olan sivil ve ya askeri çevreler diyelim. Yani asker siyaset yapmaz ama dolaylı olarak bir düşünceye sahiptir ülkenin siyasi gidişatı ile ilgili. Orada da AK Parti'nin siyasi gidişatından, siyasal ideolojisinden, siyasi background'undan memnun olmayan kesimler, insanlar, bunlar da, yani bunlar genellikle sol düşünceye sahip olan, sol kemalizm dediğimiz, ulusalcı dediğimiz çevreler, bunlar da AK Parti'yi, FETÖ'yü eleştirmek için, yani AK Parti'yi eleştirmek için FETÖ'yü bir araç olarak kullanıyorlar. Bir defa muhalefette böyle bir tutum var. Çünkü FETÖ artık Türkiye'de en lekeli olan bir kavram. FETÖ dediğimiz şey terör örgütü, yani Fethullahçı terör örgütü.
Evet.
Devletin birincil düşman olarak gördüğü, iç düşman olarak gördüğü, ona göre de refleksler geliştirdiği, ona göre de bir strateji uyguladığı bir şey, bir olgu, bir mesele. Dolayısıyla toplumun da bunun etrafına bir şey oluşmuş, bir algısı oluşmuş. Fakat bununla mücadele ederken şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Herkes birbirini FETÖ'yle etiketleyebiliyor, damgalayabiliyor ve dolayısıyla herkes bunun üzerine giderek karşısındakini ötekileştiriyor. Bu da sonuçta Türkiye'de hem demokrasinin çalışmasını engelliyor, hem devletin çalışmasını engelliyor. Türk siyasetinin kutuplaşmadan uzak, daha rasyonel bir çerçevede varlığını sürdürmesini engelliyor. Sosyolojik bağlamda da toplumda insanların birbiriyle ilişkilerini zehirleyen bir kavrama dönüşüyor. Zehirleyen bir düşünceye dönüşüyor. Yani kan davalı olan insanlar bile neredeyse bir kan davası açık diyelim, Güneydoğu'da bazı yerlerde devam ediyor. Onlar bile, yani işte FETÖ ile birbirini suçlayarak diyelim ötekileştirmek, itibarsızlaştırmak gibi bir tutuma yöneliyor.
Hocam, devlet kadrolarında bile şahit olduk biz. İşte eşinden boşanmak istiyor. Yani böyle diyor ki seni diyor işte FETÖ'cü olarak ihbar edeceğim diyor.
Edeceğim diyor. Bu hale gelmiş durumda. Bu çok kötü bir şey. Yani hem toplum düzeyinde,
magazinel bir şey olmaya başladı.
Magazinelden öte burada bizim birbirimizi yememize neden olan, birbirimizi yok etmemize neden olan, devlet yapımızın sağlıklı işlemesini engelleyen, toplumda genel bir bütünsel bilincin oluşmasını engelleyen, Türk siyasetinin daha doğru bir biçimde çalışmasını engelleyen bir olguya dönüşmesi tehlikeli bir şey. Bu tehlikeli bir şey.
Evet.
Çünkü FETÖ dediğimiz gibi Fethullahçı terör örgütü, bir suç örgütünden bahsediyoruz. Birbirimizi yerli yersiz bununla damgalarsak, temiz kimse kalmazsa, hepimiz kirlenirsek, yani o zaman devlet ortak iyi, ortak iyi akıl olarak nasıl çalışacak? Hukuk nasıl itimat telkin edecek? İnsanlar birbiriyle güvenerek nasıl bir komşuluk, nasıl bir ortak toplumsal dünya içinde yaşama konusunda huzur, gönül itibariyle huzur içinde hissedecek insanlar? Bence en büyük geldiğimiz nokta bu. Ve hakikaten bu gidişat en çok da bence gerçek FETÖ'cü olanların hoşuna gidecek. Çünkü gerçek FETÖ'cüler diyecek ki ya bunlar birbiriyle uğraşıp duruyorlar. Biz de aradan, yani herkes bizim gibi algılanmaya başlandığı zaman biz de ortadan kaybolmuş oluruz.
Bir de bu mücadele
suç olmaktan çıkıyor.
İtibarsızlaştırılıyor bir taraftan da, değil mi hocam?
Yani elbette, fakat mücadele itibarsızlaştırılıyor. Yani ulu orta insanlarla makam olarak, mevki olarak, ihale olarak, siyasi parti olarak farklı yerde duruyorsan ve rakibini alt etmek için FETÖ'yü bir damga olarak kullanıyorsan, FETÖ o zaman bir maymuncağa dönüşüyor. Herkes FETÖ'cü olmaya başlıyor. Herkesin FETÖ'cü olma potansiyeli ortaya çıkıyor. Burada tanımlama problemi var bence en başta. FETÖ ne demek? Fethullahçı terör örgütüyle neyi kastediyoruz?
Evet.
Bir defa bizim hukuk sistemimiz bunu açık ve net bir biçimde tanımlamış mı? Bu önemli. Eğer Fethullahçı terör örgütü efendim işte 40 yıllık bir olgu diye bakılıyorsa, yani geçen Türkiye'nin en çok satılan bir gazetesinde bir köşe yazarı, o köşe yazarı da muhafazakar bir camiadan gelen birisi, diyor ki 40 yıllık ajan, Amerika kurmuş, Fuat Doğu da işte demiş bir siyanın parçasıyız vesaire, hikayeyi böyle kurguluyor. O zaman eğer böyle bir şeyse bunun içinde Özal da var, Demirel de var,
Erbakan da var, Çiller de var.
Bir Erbakan yok. Doğruyu söylemek lazımsa. Çünkü Erbakan'la mesafe içindeler. Yani Necmettin Erbakan hocanı Fethullah Gülen'in faaliyetlerinden bulmanız zor. Böyle bir fotoğraf yok. Banka açarken, işte efendim şeyde otellerde toplantı yaparken, iftar yemekleri verirken.
Gerçi hocanın, rahmetli hocanın en sıkıntılı 28 Şubat sürecinde bile hiç arka çıkmadılar, destek vermediler.
Tabii. Şimdi hatta Erbakan hocayı milli görüşü ve İslamcılığı 28 Şubat'ta tasfiye etmek için Fethullah Gülen'i bir aktör olarak kullandılar. Çıkardılar o dönemin televizyonlarına, gazetelerine ve bunu da 28 Şubatçılar yaptı. 28 Şubatçılar kimdi? Sol Kemalistlerdi, ulusalcılardı. Onların söylemlerinde bunu anlıyoruz. Nereden çıkarıyoruz? Söylemlerinde.
Hocam o zaman dolayısıyla, henüz FETÖ'ye dönüşmediğini düşünürsek Fethullahçılığı.
Onlar da Fethullah Gülen'in yapısıyla beraber hareket ettiler.
Evet.
Mesela Tuncay Özkan, Yalçın Doğan,
evet,
televizyona çıkarıyordu boy boy. Röportajlar yapıyordu. Oktay Ekşi aynı şeyi yapıyordu. Dolayısıyla ve onu, bakın ey Erbakan, İslamcılar, milli görüşçüler, siz Türkiye'yi karanlık bir tarafa götüreceksiniz. Fethullah Gülen bak ne kadar ılımlı, demokrasiyi savunuyor.
Okullarında fizik kimya okutuyor.
Fizik kimya okutuyor. Türkiye'yi dünyaya açıyor. Bu söylemi savunuyor.
Bu aynı zamanda şuydu değil mi hocam? Yani dinin nasıl olması gerektiğine dair, tabii, de bir
model olarak sunuluyordu.
Kumaş biçme faaliyeti.
Tabii. Dolayısıyla.
Yani dini biz belirleriz.
Ertuğrul Özkök'ün o dönem yazdığı yazılar var. Aynı şekilde Fethullah Gülen'i öven, yücelten, örnek gösteren. Bütün bunları niye söylüyoruz? Yani eğer Fethullah Gülen yapısı 40 yıldır bir FETÖ ise, terör örgütü ise, o zaman bütün bu gazeteciler, bütün bu siyasetçiler, bütün bu siyasi partiler iltisaka girer en azından. Çünkü onu övmüş, onu model göstermiş, onun etrafına bir kamuoyu oluşturmuş.
Onun üzerine kavga başlatmış.
Onun üzerine kavga başlatmış. Dolayısıyla iltisaka onlar da girer o zaman. Ama burada dediğim gibi problem ne? Fethullahçı terör örgütü Bence bu 40 yılı kapsamaz. Bence bu yapı devletin desteğiyle açık. Bunu neye dayandırıyorum? İşte devletin en tepesindeki insanların bunu desteklemesi. Bu anlama geliyor. Bakanı, cumhurbaşkanı, başbakanı desteklemiş. Önünü açmış. Türkiye için önemli görmüşler. Katılalım, katılmayalım. Ve bunun içinde devlet içinde genişlemiş. Terör örgütü devlet içinde nasıl olur efendim yani? Terör örgütü silahlı bir örgüt demek. Devlet içinde bu kadar büyüyüp bir terör örgütü olduysa bu devlet nerede? Devletin bütün birimleri olarak neredeyiz biz? Bürokrasisiyle, iktidarıyla, güvenlik yapılarıyla, değil mi? Devlet dediğimizde hepsi bunları kapsar.
Evet.
Sendika yapıları, sivil toplum kuruluşları da bir biçimde diyelim. Dolaylı olarak devletle etkileşim içinde olan yapılar. Bunlar zaman zaman diyelim 1999 yılına kadar Fethullah Gülen'i kamuoyunda destekliyorlar. Daha sonra Ecevit'in araya girmesiyle burada istenmiyorsun, git diye mesaj veriyor ve Amerika'ya gidiyor Gülen. Ki Bülent Ecevit başbakanken kendisine açıkça soru sorun diyor. Bu tür sorular sormayın diyor. O bizim diyor, Türkiye dışında devlet olarak yapamayacağımız şeyleri yapıyor diyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda savunuyor. Sol değil mi Ecevit de? Aynı şekilde bakın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri Kasım Gülek, uluslararası ilişkileri güçlü olan bir insan ve Kasım Gülek öldüğü zaman cenaze namazını kılan kim? Değil mi?
Evet.
Fethullah Gülen.
Evet.
Bu kadar geniş ilişkiler ağından bahsediyoruz. Çünkü Kasım Gülek orada devlet içinde çok önemli bir şahsiyeti temsil ediyor. Uluslararası evet. düzeyde, yerel düzeyde. Sonuçta şu çıkıyor, iltisak yani Fethullah Gülen'in toplantılarına gitmek, kamuya açık toplantılarına gitmek, okullarına gitmek, gazetesine okumak, övmek, tamam mı? Hoca efendi demek, bunların hepsi bütün toplumsal kesimler. Dediğim gibi bir Necmettin Erbakan Hoca'da bunu görmeyiz açıkçası. Bir de MHP'de çok fazla görmeyiz bunu, dürüst olmak gerekirse.
Aslında bunun dışında, sağ siyaset daha ferasetli davranıyor hocam.
Yok, sağ siyaset de bunu destekliyor.
Yok yani MHP ama ve bugünkü hocam...
MHP sağ siyasette çok geniş bir güce sahip değildi. Yani Bahçeli ile birlikte %10'u aştı. MHP'nin
hocam,
%7 civarında oyu vardı.
Mi? Yani işte 2011 MİT müsteşarının ifadeye çağrılması ya da 2013'teki 17-25 şimdi, Aralık tarihine kadar AK Parti de eğer bir ilişki kurduysa ben bunu çok isteyerek gönülden kurduğunu zannetmiyorum.
Şimdi biz insanların niyetlerine bakamayız. Evet. Hukuk dışarıdan bakar, objektif bakar. Objektif baktığımız zaman AK Parti de, Cumhuriyet Halk Partisi de, Anavatan'da, DYP'de bütün bunlar bir biçimde Fethullah Gülen'le bir araya gelmişler. Çeşitli toplantılarına katılmışlar, bankaların açılışına bulunmuşlar, üniversitenin açılışına bulunmuşlar. Üniversitenin, Fatih Üniversitesi, İlim Yayma Cemiyeti başvuruyor, üniversite açma imkanı verilmiyor. Fatih Üniversitesi açılıyor, Fethullah Gülen'in üniversitesi. Ve bu üniversitenin açılışını kim yapıyor? Kemal Gürüz. Kemal Gürüz kim?
28 Şubat'ın.
Değil mi? Başörtülüleri kovalayan, İmam hatipleri kovalayan, İslamcıları kovalayan, dindarları kovalayan bir adam. Şimdi böyle bir durumlar var. Dolayısıyla yani bu olaya bakarken, bu meseleye bakarken ben şöyle bakıyorum. Ha o zaman Fethullah Gülen bir teşkilat, bir cemaat olarak devlet içinde de var. Devlet içinde teşkilat olarak yapılanıyor. Toplum nazarında cemaat olarak örgütleniyor. Hizmet üzerinden. Bu toplumda büyük destekler veriyor, bu hizmet yapıyor, din eğitim veriyor, çocuklarımıza sahip çıkıyor diye. Biz şimdi o zaman şöyle bakacağız. Bu yapı ne zaman somut, junta, şiddet ve darbe örgütlenmelerine yöneldi? İki, bunlara yönelen kişiler ve gruplar ve ekipler kimler?
Kimler? Belki aynı grubun içinde bazıları
tabii,
yönelmedi.
Tabii.
Tasvip de etmediler.
Tabii tasvip de etmediler. O işin, dolayısıyla.
Hocam bir de işin öyle bir tarafı var.
Yani elbette mi? Yani şimdi Özal, Demirel ve diğerleri desteklerken kalk devleti ele geçir ve darbeye giriş diye mi yaptılar? Hayır. Yani onlar kendi açılarına dediler ki İslamcılar ve milli görüşçüler yükseliyor. Sağın oyları oralara kayıyor. Biz bunu destekleyelim. Bu daha ılımlı. Efendim, dolayısıyla yurt yanımızda tutalım. Yurt dışında da yani doğrudan devletler uluslararası düzeyde somut olarak çalışamazlar. Ama STK'lar çalışmalarını yapıyorlar. Bunun üzerine yapalım dediler.
Evet.
Dolayısıyla bugün bizim bundan kurtulmamız için, madem ki herkesin, bak Oktay Ekşi'den bahsettim, Ertuğrul Özkök'ten bahsettim medyada, siyasette de bir sürü isimlerden bahsettik. Hepsi bugün, dolayısıyla herkesin bir biçimde bu yapıyla, bu dediğimiz anlamda faaliyetlerine gitmişler. İşte bankasını açmışlar, üniversitesine çocuğunu göndermiş, kolejine çocuğunu göndermiş, gazetesine abone olmuş, sohbetine katılan var. Organik FETÖ cemaatinin üyesidirler demiyorum, o ayrı bir şey. Burada yapılacak hakikaten bu yapıda, bu yapı ne zaman gayri meşru bir faaliyet biçimine dönüştü? Bu önemli bir soru. Yani ne zaman junta örgütlenmesine girdi, ne zaman darbe örgütlenmesine girdi, ne zaman şiddet ve suç, yani suç dediğimizde sumut kardeşim, hukuken cemaat olmak suç değil. Yani suç nedir? Gidip soruları çalmış, bu bir suçtur değil mi? Ondan sonra devlet içinde kendi grubu olarak örgütlenip diğer insanlara sınavda işte alıp soruları çalıp onlara vermek.
Hukuksuz dinleme, kayıt, takip
hukuksuz
yapmış.
Hukuksuz dinleme, kayıt, yani işte MHP'nin iki genel başkan yardımcısının görevden alınma biçimleri.
Gizli çekimler.
Deniz Baykal'ın aynı şekilde alınıp, değil mi?
Evet.
Kılıçdaroğlu'nun önünün açılması. Bunlar somut suçlar. Junta örgütlenmesini ya iktidar diyor ki 17 Aralık, 25 Aralık. Çünkü 17 Aralık, 25 Aralık'ta ilk defa bir junta örgütlenmesi yansıtan somutlukta faaliyetler ortaya koydular. Nedir? Bunu da açık söyleyelim. Sayın Erdoğan başbakanken, Sayın Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı Selam Tevhid Terör Örgütü'nün başı olarak gösterdiler. Ve İslami camiadan birçok arkadaşımız, gazeteci, sivil toplum kurulu temsilcisi vesaire,
o terör örgütüne üye,
terör örgütüne üye olarak gösterdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat başkan yardımcısı,
dönemin
başbakanı meşru olarak seçilmiş, göreve gelmiş, bunu alıyor, bir terör örgütünün başkanı olarak gösteriyor.
Evet.
İşte bu bir junta girişimidir. Bunu yapan kim? Niçin yaptılar? İkincisi, yurtta neydi? Sulh Konseyi.
Evet.
Bu konsey kimdi? Kimler oluşturdu? Bunların amacı neydi? Bu bombalar atıldı, meclise bomba atıldı, oraya atıldı, buraya 250 insanımız şehit oldu. Bunları yapan somut kimler? Bütün bunlar ortaya konur, cezası neyse verilir.
Evet.
Ve bu da 17 Aralık'tan başladığı için bu süreç, iktidar bence de çok doğru bir tespit, bunu temel alıyor. Cemaatten terör örgütüne dönüşümünün miladı budur.
Evet.
Ama efendim 17 Aralık'tan önce de bir insan soru çalmışsa, bir insan insan öldürmüşse, bir insan hırsızlık yapmışsa, onun da elbette suç yani o. Yani o açıdan da suç bu.
Evet.
Fakat dediğim gibi,
bu yapıyı tümden terör örgütü olarak,
tümden terör örgütü gösterip ve 1970'e kadar götürmek, o zaman vallahi önce Demirel, Özal ve diğer sayın devlet büyüklerimizin zaten fotoğrafları var ortada, yani görüntüleri var.
Evet.
O zaman onların yargılanması gerekir.
Evet. Hocam,
böyle bir dengesizlik olmaz, böyle bir şey olmaz. Bakın, bu Türkiye'ye, hepimize zarar veriyor, devletimize zarar veriyor, toplumumuza zarar veriyor. Bundan kurtulup hukuk çerçevesinde net bir
biçimde, o zaman hocam, AK Parti'nin şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın 17-25 Aralık'ı milat alması, evet, bu açıdan da aslında çok mantıklı.
Tabii bir mantıksal temeli var bence de.
Yani evet, bugünkü diyorsunuz siz bu tutumun, yani evet, temelinde Gülenciliği ortaya çıktığı 70'lerden itibaren ajan olarak görüp FETÖ ilan etmek. Yani
yanlış.
Yanlış. Evet.
Yanlış bu. Evet.
Bir de şunu sormak istiyorum hocam son olarak bu konuyla
yani
alakalı.
Yani bu devleti de böyle efendim Fuat Doğu şöyle demiş falan, bunlar çok ayıp bir şey. Bu devletimizi, bu milletimizi küçülten bir şey. ABD ile biz, NATO ile ittifakımız vardı. Gücümüz azdı. Belli bağımlılık ilişkilerimiz olabilir ama hiç yokmuşuz gibi. MİT de, efendim devlet de ABD'nin bir ayaletiymiş gibi, bir kurumuymuş gibi yansıtmak bu millete de, MİT'e de, Milli İstihbarat Teşkilatı'na da, devlete de saygısızlıktır açıkçası. Yani.
Evet.
Böyle bir ilişkiye de inanmıyorum ben. Doğru da görmüyorum böyle yorumlamayı.
Evet hocam. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Programımızın ilk bölümünün son dakikalarındayız. 15 Temmuz'u asker görünümlü subaylar evet. planladı, yaptı. Yani evet. Bu bir darbe girişimiydi ve askerler üzerinden yapıldı.
Tabii.
Genelde zaten yani
darbeyi askerler yapıyor.
Sivil Türkiye'de. Darbeden söz edilemez. Bu evet. bunu da unuttuk. Böyle bir sivil darbe yaygarası da çıkarılmıştı.
O yanlış bir
yanlıştı.
Şey. Sonra onun ne amaçlarla çıkarıldığını
da anlamış olduk.
Anladık.
Ben şunu sormak istiyorum. Yani bu tür mücadelelerde yani irtica adı altında işte şeriat geliyor adı altında Türkiye İran,
teokrasi rejimini hakim kılıyor diye.
Rejimini hakim kılıyor. Aman İran oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz diye. Bunlar hep askerler eliyle yapılmış. Ya bu mücadelede
maalesef.
De hep askerler öndeydi.
Maalesef.
Ben şunu sormak istiyorum. Belki bugün bu tartışmayı alevleyen şeylerden birisi de emekli general İlker Başbuğ'un açıklamalarıydı hocam.
Evet.
Dedi ki 2009 yılında İlker Başbuğ, 2009 yılında askeri yargının işte Avrupa Birliği ile entegrasyon çerçevesinde bir kanun değişikliği ile evet. ortadan kaldırılması, askerlerin de sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunun açılmasıydı hocam. Dedi ki bunu FETÖ tuzak olarak kurdu. İşte bunun sonucunda da Ergenekon bilmem şey davalar
evet,
ortaya çıktı.
Bu çok yanlış.
Sonra
bir,
bu tartışmadan okuma. Ben burada şunu sormak istiyorum
buyurun.
Hocam aslında. Yani bu askerlerin Türkiye'de yani toplumun en önemli dinamizm unsurlarından birisi olan yani kimliğimizi
ordumuz.
Oluşturan
evet.
Yani dinimizle ilgili
evet.
bu çarpık ilişkileri.
Evet.
Yani şimdi bakıyorsunuz İşte Hilmi Özkök'ün de adı geçti bu işlerde. Nedim Şener yazdı bunu hatta.
Evet.
Yani 2002-2006 arasında Genelkurmay Başkanlığı döneminden başlayarak diyor Nedim Şener. Hiçbir FETÖ'cü ihraç edilmedi 4 yıl boyunca. Ama 2002-2006 arasında hocam irtica adı altında ihraçlar olduğu halde bunların içinde hiç FETÖ'cü yoktu
evet.
diyor. Burada da mesela Hilmi Özkök cevaben hatta bunun konuşulduğu televizyon programına bağlanıyor ve diyor ki burada diyor ilk defa diyor bir şeyi açıklayacağım diyor. Ben diyor mütedeyyin bir insanım. Generalliğe yakın zamanımda namaz kılmaya başladım ama hiç odamda namaz kılamadım.
Yazık yani ona da
yani
ben
mesela
üzülüyorum.
Cuma namazı kılmak farz değil
evet,
mi Müslümana?
Yani yazık.
Hiç cumaya gitmemiş o
Hayır,
zaman.
Hayır yani bir Genelkurmay Başkanımız yazık
buradan
yani.
Buradan hocam
bir,
bunu sormak
onun
istiyorum.
Adına
yani Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir insan. Ben mütedeyyin bir insanım. Generalliğe yakın namaza başladım. Hiç ofisimde namaz kılmadım. Evde kıldım. Demek ki bütün namazları kazaen kılmış.
Yani
bu... Bir tarafta
evet,
bu iki insan da hocam
evet.
Genelkurmay Başkanlığı yapmış insanlar bu ülkede.
Tabii,
bu nasıl
tabii.
dinle bir ilişkidir? Yani birisi en uçta
evet.
Yani İlker Başbuğ'un ben yani çok seküler, kemalist birisi olduğunu biliyorum. Hani konuşmalarından.
Şimdi onu tercih bir şey demiyoruz.
Yok şunu
biz.
Demek
İlker
istiyorum.
İlker Bey kendisi onu tercih etmiş olabilir.
Yani bizim askerimizin
yaşamı.
Bugün bile hala ben düzeldiğine inanmıyorum. Ordunun, askerlerin.
Şimdi,
ya bu nasıl bir ilişkidir? Yani bunu bir yorumlar mısınız lütfen?
Şimdi şu var tabii. Yani insan üzülüyor şu açıdan. Genelkurmay Başkanı olmuş. Ve dini duygularıyla yaş ilerliyor. Ya ben Müslümanım. Dini vecibelerimi yerine getireyim diyor. Ama yine 5 vakit namazını kazalarla sürdürüyor. Halbuki biz bu ordumuza ne diyoruz? Mehmetçik diyoruz. Peygamber ocağı
Muhammed'in
diyoruz.
Ordusu diyoruz.
Yani bunu diyoruz.
Evet.
Ve gerektiğinde PKK'ya karşı, terör örgütüne karşı mücadele ederken Kıbrıs Harekatı'nda ve diğer yerlerde de ordumuzda hemen bu dini bilinci, şehitliği, şehit diyoruz. Şehit kavramı İslam'dan gelen yüce bir kavram.
Hocam şehitlik kavramı olmasa ne anlamı var askerlik mesleğinin?
Dolayısıyla ordumuz dinle, yani bu milletin ordusudur. Türk ordusu Türk milletinin ordusudur. Değil mi?
Evet.
Türk milleti Müslüman bir millettir.
Müslüman bir millettir.
Şu kadar ya da bu kadar. Dolayısıyla bunun içinde dinini yaşamak isteyen tercih eder, yaşar. Seküler yaşamak isteyen onu tercih eder. Sayın İlker Bağış bu sekülerliği tercih edebilir, yaşayabilir. Sayın şeyde Hilmi Özkök'te beş vakit namazını kılan bir dindar olmak isteyebilir. Ama bunu ne acıdır ki kışla da bunu yapmaktan çekiniyor herhalde. O nedenle hepsini akşam evde kaza ediyor. Yani onu yargılamak için demiyorum. Ben algılamayı yargılıyorum. Yani ordumuz da bir takım insanların bu davranışından dolayı kendisini yadırganacağını düşünerek bunu yapıyor. Ordunun ürettiği sosyal algı orada sorgulamak istediğimiz. Bu ordu Müslüman bir ordu. Türk milletinin ordusu Mehmetçiklerden oluşuyor. Ölen insanlarına şehit diyoruz. Dolayısıyla bir Müslümanın beş vakit namaz kılması en temel rükünlerinden birisi. Ve buna karşı böyle bir algılama. Yani bu tümüyle mahkum etme anlamında demeyelim. Tabii bizim kışlalarımızda camilerimiz var, mescitlerimiz var. Ben askerlik yaptığım zaman.
Evet, evet.
O gördüm.
Var tabii hocam.
Namazımı da kıldım cuma günleri.
Zahiren mescidinde bu böyle bir yasak
kıldım.
Da yok.
Yok yani.
Ama bu algılama ama önemli. Bu algıyı yıkmak lazım.
Yıkmak
hocam.
Lazım. Bu doğru değil. Yani bir defa bundan kurtulmamız lazım. Ordumuz belli bir siyasi ideoloji içine sokmamak lazım. Din üzerinden de bir siyasi anlayış olabilir ama ordu o siyasi anlayıştan elbette uzak olmalı. Ama ordumuz da bu memleketin ordusu, Müslüman bir ordu. Dolayısıyla isteyen seküler yaşayabilir, isteyen dindar yaşayabilir. Artık bizim bunu aşmamız lazım. Zaten Gülenciliğin, bakın FETÖ'nün insanları avlarken ileri sürdüğü gerekçelerden birisi de ordudaki bazı kesimlerin dine karşı bu soğukluğundan kaynaklanıyor.
Yani biz Müslüman general yetiştireceğiz.
Evet, biz Müslüman general yetiştireceğiz.
Dindar general yetiştireceğiz.
Bakın başörtülere karşı tepkili olan generaller var. Osman Öztürk'ün Necmettin Erbakan başbakanken söylediği söz vesaire, bunları hatırlayalım. Başörtülerin aynı şekilde kışlaya alınmamasını hatırlayalım. Bütün bunlardan dolayı hatta bir senatör vardı benim arkadaşımın. Kayınpederi, Allah rahmet etsin, Kütahyalı, Adalet Partisi'nin eski senatörlerinden. O da kendisi bizzat söyledi. CHP'li milletvekili arkadaşlarım da söylüyor. Orduya alınırken insanların dizine bakıyorlar. Namaz kılıp kılmadığı oradan belli oluyormuş. Ya bu nasıl bir şey? Çok affedersiniz, biz Fransız ordusuyla mı karşı karşıyayız? Bu ordu Çanakkale'de Mustafa Kemal diyor. Çanakkale'de biz mücadele ederken, verirken insanlar aynı zamanda orada Kur'an okuyorlar. Değil mi? Allah Allah diyerek süngülerine hücum ediyorlar. Böyle bir ordu ya. Milli mücadeleyi yürüten bir ordu. Oradan geliyor. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kime armağan etmiştir? Orduya armağan etmiştir. Bu milletin tabusudur İstiklal Marşı. Ve İstiklal Marşı'nda neler geçiyor bakın. Hak geçiyor, Allah geçiyor, iman geçiyor. Dolayısıyla bizim ordumuzun ruhu budur, özü budur. Onu bu ruhundan ve özünden uzaklaştırma çabasında olanlar sonuçta FETÖ gibi yapıların üremesine de maalesef neden oluyorlar.
Evet.
Kolayla sert laikliği uygulamaya kalkıştıkları zaman bir dini davranış, bir dini eylem, bir dini sembol tehdit olarak görüldüğü zaman işte böyle FETÖ'cü gibi avcılar çıkıyor. İnsanları baştan çıkarıyorlar maalesef. Bu yanlış bir şey. Sayın İlker Başbuğ'un o açıklamasına gelince aslında İlker Başbuğ'un okuması problemli. Şöyle, bu kanunları çıkaranlar FETÖ'cüler değil. Bu
bütün mecliste ortak alınmış bir karar.
Ve bu kanunlar çıkarılırken
ve bütün partiler destek veriyor.
Şu amaç vardır. Avrupa Birliği'ne entegrasyon çerçevesinde Türkiye'nin demokratik reformla hareket etmesi, bunu tamamlaması. Türkiye Avrupa Birliği'ne müktesebatını benimsemeye doğru adımlar atıyor. Buna karar vermiş devlet. Hükümet de bunun bir parçası, reformlar yapıyor. Ve bu reformların birisi de orduda isteyen insanların sivil mahkemede yargılanma hakkını kullanmasıdır. Ve bu meclise getiriliyor, ondan sonra yasallaşıyor. Bunun yasallaşmasında da AK Partili vekiller de var, diğerleri de var. Ve sonra, şunu da söylemek lazım. İlker Başbuğ belki şurada haklı olabilir. Sonra bu yasayı FETÖ'cüler kendi amaçları için kullanmaya çalıştılarsa, ordu içinde örgütlenmelerinde kendi subaylarının...
Ayak bağı gördükleri subayları getirip burada yargıladılarsa o da ayrı ayrıştırılabilir.
Evet, bunu yapmış olabilirler. Bunu yaptılar. Bu açıdan da İlker Başbuğ haklı.
Bu manada hocam bunu eleştirmek her ayrı, mahkeme istismar edebilir. Yani bunun buna, askeri sivil
yani kanun doğru bir kanundur ama o kanunu uygularken bazı insanlar kendisine araçsallaştırıyorsa onu tartışalım, onu eleştirelim.
Evet.
Yoksa o kanunu mecliste çıkaranlar efendim biz götürelim FETÖ'cüler önleri açılsın bilmem ne yapsın diye çıkarmamışlar ki yani. Bununla suçlamak da çok büyük bir haksızlık olur.
Evet.
Çünkü AK Parti iktidarı, AK Parti'yi kuran insanlar, şimdi geldiği yer belli, siyaset belli. Bunlar Gülen hareketi içinde gelen insanlar değil. Milli Görüş hareketi içinden gelen, ANAP içinden gelen, DYP içinden gelen, bir de siyasete yeni katılan insanlardan gelen bir siyasi harekettir AK Parti yani.
Evet. Hocam uzunca bir bölüm çektik programımızda, konuştuk. Çok teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz Kırkambar programımıza. Aranın ardından İslami hareketler bir NATO projesi değildir.
Evet.
Değildir'i konuşacağız. İslami hareketler bir NATO projesi değildir. Bu konuyu konuşacağız. Şimdi kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde herkes FETÖ'cü hale geliyor başlıklı hocamın yazısını burada yorumladık, tekrardan müzakere ettik. Gerçekten eğer bu tutumun temelinde yani herkesin iktidarıyla, muhalefetiyle birbirini FETÖ'cü olarak yaftalamasının temelinde Gülenciliğin ortaya çıktığı 1970'lerden itibaren FETÖ olarak algılanması, adlandırılmasının bu probleme neden olduğunu konuştuk. Bunun için bir milat koymak gerekiyordu. O da işte 17-25 Aralık bu işin miladı kabul edildi. Bunu konuştuk. Şimdi hocam yine sizin 16 Şubat'ta Yeni Şafak'ta kaleme aldığınız İslami Hareketler bir NATO projesi değildir başlıklı yazınızı biraz konuşalım istiyorum. Bu konuyu konuşalım. Bu önemli bir konu. Evet. Tam da bugünlerde yine bunlar gündeme geliyor, yazılıyor, çiziliyor. Çünkü Türkiye'de dinle bağlantılı olmayan pek konu yok gibi hocam. Yani
bu toplumda din temeldir yani.
Evet. Yani siyaseten konuşuluyor. Tabii. Kurumlarla ilgili konuşuluyor.
Normal bir şey bu.
Normal bir şey ve özellikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi de henüz sıcaklığını koruduğu için özellikle dini cemaatler, tarikatlar, vakıflar, dernekler sürekli siyasete de malzeme yapılıyor, konuşuluyor.
Tabii şöyle bir şey de var. Yani AK Parti döneminde, iktidarı döneminde İslami camia çok daha özgür bir biçimde kendisini temsil etme imkanlarını buldu.
Evet.
Dolayısıyla
yani göz önünde oldular daha çok.
Daha kamusal alanda
görünür oldular.
Daha meşruiyet kazandıkları için kendilerini gizleme ihtiyacını hissetmiyorlar. Bu iyi bir gelişme, doğru bir gelişme. Türkiye açısından da bir normalleşme. İslami camii açısından, cemaatler açısından da bir normalleşme. Fakat özellikle sert laiklik taraftarı olan, laikçi dediğimiz kesimler bunu bir türlü benimseyemiyorlar. Ve AK Parti'ye, iktidara muhalefet etmek için sürekli bunlar üzerine gidiyorlar. Bunları sürekli tartışıyorlar, reddediyorlar, eleştiriyorlar. Hala kendileri eski dönemin, tek parti döneminde olduğu gibi dini kurumların, cemaatlerin ve yapıların, sufi grupların yer altında olmasını, gözükmemesini, yok olmasını isteyen gibi tutumları var aslında. Yani
evet.
Tartışmanın bir nedeni de bu.
Doğru hocam. Hocam bugünlerde siz de yazınızda ifade ediyorsunuz. Yani İslami cemaatler ve İslamcılık da antikomünizm kalıbına yerleştirilerek yani tabii bu 1950'lerden itibaren bugüne doğru böyle bir okuma yapılıyor her zaman. İşte Amerika'nın işte NATO projesinin bir parçası olduğu Türkiye'deki dindarlığın, İslamcılığın ve buna bağlı kurulan müesseselerin, vakıfların, derneklerin, siyasi partilerin İşte Yeşil Kuşak Projesi'nin bir parçası olduğu, antikomünizmin kalıbına yerleştirilerek işte Amerikancı, evet, NATO'nun bir projesi gibi yaftalanıyor İslami camialar, müesseseler. Burada dönemin siyasal şartları es geçiliyor bu yapılırken. Evet. Ben bunu sorarak başlamak istiyorum, evet, hocam. Biz bir kere Türkiye'deki dini müesseseler, Müslümanların hakları, dindarların, evet, hakları ve bunun etrafında kurulmuş vakıflar, dernekler, siyasal hareketler açısından baktığımız zaman o iki kutuplu dünyada, bugün bile hocam konuşuyoruz, evet, Suriye üzerinden, evet, yine bir iki, evet, kutbun arasındayız, evet, biz yani, evet, Rusya ve, evet, Amerika'nın arasında kalmış durumdayız tabiri, evet, caizse. Bu iki kutuplu dünyada NATO, dolayısıyla, evet, Amerika'nın özgül ağırlığı niteliği neydi?
Evet.
Komünizmin, işte, evet, Rusya'nın özgül ağırlığı ve niteliği neydi? Biz niye o antikomünist cephede yer aldık hocam?
Evet. Şimdi bir defa şu var. NATO'nun, ABD'nin Türkiye'ye yönelik bir takım siyasetleri vardır elbette. Bu siyasetlerini uygularken dinle ilgili de bir takım projeleri olmuş olabilir. Fakat biz sadece oradan bakarak Türkiye'de dini değerlendirirsek, dini faaliyetleri, hareketleri değerlendirirsek yanılırız. Çünkü dini hareketler, faaliyetler, kurumlar aynı zamanda bu toplumun dinamizmiyle ilişkili olan bir şey. Bu toplum zaten yeni değil, eskiden beri dini cemaatler, gruplar vardır. Tarikat biçiminde vardı eskiden. Sonra yeni biçimlerle ortaya çıktılar Cumhuriyet döneminde. İslamcılık ortaya çıktı Osmanlı'nın son yüzyılında. Onlar devam ediyor. Dolayısıyla bir biçimde bu toplumda dinle grupsallaşan, dinle kendini temsil eden, dinle daha etkili bir biçimde var olmak isteyen insanlar var. Din, biraz önce de söyledik, bu toplumun temel paradigmasıdır.
Hocam
ondan dolayı
yani,
bakın,
Cumhuriyet tarihi, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında,
evet,
belki İttihat Terakki'nin içerisinde yer alan, evet, işte Sultan Abdülhamit karşıtı, o aydınlar bile dini çok iyi biliyor.
Tabii,
değil mi hocam?
Tabii,
yani biz, tabii, yazdıklarından,
evet,
konuştuklarından biliyoruz. Yani
Abdülhamid'e herkes karşı zaten de, o ayrı bir şey. Sadece
hayır, yani
seküler olanlar değil.
Bu toprakların aydınları bile,
evet,
yani dinle ilgili çok ciddi bir müktesebata sahip.
Elbette, yani şimdi Nazım Hikmet'in şiirlerini okuduğumuz zaman, Nazım Hikmet'in diyelim Yunus Emre ile ilgili, Mevlana ile ilgili veya işte Leyla ve Mecnun ile ilgili bu toplumun dini kültürüyle ilgili imgelerine rastlarız. Şeyh Bedrettin'e rastlarız. Yani Şeyh Bedrettin, şeyh adı üzerinde,
evet,
ya, yani kadı, yani bu adam şeyh, bu insan değil mi?
Evet.
Kitaplar yazmış, etkilediği topluluklar var. Dolayısıyla en seküler olan bile aslında bu toplumun dini yönünden etkilenir.
Evet.
Ruhi Sun'un mesela, diyelim ki solcu bir şeydi, aydındı, müzisyendi. Yunus Emre ile ilgili söylediği şeyler, yani Yunus Emre'nin dizelerini şarkı olarak terennüm ederken mesela burada da görmek mümkün. Daha birçok örnek var.
Evet.
Yani,
evet,
en seküler yaşayan insan bile bir biçimde dinden etkilenir.
Yani bizim hiçbir temelimiz yok. Amerikalılar,
evet,
bunu bir proje olarak önümüze getirdi.
Evet.
Hadi dindar olun, İslamcı
böyle
olun.
Böyle bir şey olmaz.
Böyle bir şey yok.
Yani İslam'ı uyanış şundan olmuştur. Tek parti zaten baskıcıydı. Dini tasfiye ediyordu, engelliyordu. Ama tek partiden çıktığımız zaman çok partili sisteme geçince, demokrasi geçince, demokraside insanlar kendilerini daha özgür ifade ettiler. Ve dolayısıyla din de ana gruplar olarak, inançlar olarak ana temsillerden birisi olduğu için o da uyandı ve o da kendini yeniden temsil etmeye başladı. Olan budur aslında. Tabii sosyolojik olarak kentleşmeyle birlikte kimlik krizine karşı dini bir anlamlandırma alanı olarak görüp onunla yeniden kendi kurma gibi boyutlar da var. Yani birçok boyut var.
Evet.
Bunları konuşmak için zamanımız sınırlı, burada yer yok. Ve biz kalkıp bu İslami uyanış hareketlerini, cemaatleri, efendim işte İslamcıları, Nakşileri, Nurcuları, Amerikan projesi üzerinde okuyamayız. Çünkü dediğimiz bu özellikler nedeniyle zaten bu toplumda dinin bir karşılığı var. Dinle ilgili bir münasebet var. Dinle ilgili onu önemseme ve çözüm görme gibi bir pratik var. Bir gerçeklik var. Diğer meselede bu antikomünizm meselesine de gelecek olursak, o zaman iki kutuplu bir dünya var. İki kutuplu dünyada ABD liberal bir dünyayı temsil ediyor. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, bir defa demokrasiyle yönetilen bir ülke ABD. Dine daha özgür bakan bir ülke ABD. Bu ABD'yi sevip sevmemekle ilgili değil. Bugün hala yüzlerce mezhep var. Dini hareketler var. Budistler de, Müslümanlar da örgütlenmişlerdir.
New Age tarikatlar deniyor hocam. Evet.
Ama aynı şey Sovyetler Birliği için söyleyebilir miyiz? Rusya demiyorum, Sovyetler Birliği.
Evet.
Sovyetler Birliği Rusya'nın, değil mi? Komünizm vardı, ateizm vardı, dini tasfiye ediyordu, reddediyordu. Yüz binlerce Müslümanlar, Türkler o nedenle Balkanlardan, Kafkaslardan, değil mi? Orta Asya'dan Türkiye'ye göç ettiler.
Sürgüne gönderildi.
Sürgüne gönderildiler. Şimdi Müslümanlar bunu gönderiyor. Böylesi bir durumda bir yandan ateizm var, Müslümanları reddeden, dışlayan, sürgüne gönderenler var. Öte yandan daha liberal bir ortamda.
Daha özgürlükçü bir ortam.
Daha liberal bir laiklik. Ateist laiklikle liberal laiklik aynı mı? Aynı değil. Liberal laiklik sizin Müslüman kimliğinize var olma imkanınızı, yani tam istediğimiz gibi olmasa da belli şeyler sağlıyor, veriyor.
Ya da bastırmıyor en azından.
Bastırmıyor en azından. Siyasal talepleriniz olmadıkça size gruplaşmanızı, kendinizi, propagandanızı yapmanızı,
ya da böyle,
dininizi yaşamanıza böyle izin veriyor.
Böyle toplumlarda size destek çıkanlar da oluyor hocam.
Tabii.
Ama öbür tarafta tek bir ideoloji var.
Tek bir ideoloji. Yani reddediyor adam. Dini afyon görüyor. Dini geri götüren görüyor. Dini yasaklıyor. Reddediyor. Türkiye'deki sol kemalizm de zaten ateist laiklikten ilham alıyor bir açıdan da. Bunu da konuşmak lazım yani. Kamusal alan, dışarıdan gezmeyecek başörtülü, okulda gezmeyecek efendim,
orduda namaz kılamayacak.
Bilmem, din, o Refah Partisi'nin kapatılma gerekçesini okuyalım yani. Orada laiklik öyle bir tanımlanır ki. Dolayısıyla ateist laiklik yani adeta açıkçası. Burada da dolayısıyla Müslüman gruplarda, çevrelerde burada dediğimiz gibi Amerikan liberal demokrasi ekseninde yer almayı tercih etmişler ve doğru bir tercihtir de. Çünkü hayat hakkı veriyor. Yaşam hakkı veriyor sana. Fakat sol her zaman Türkiye'deki uyanışı Rusya, Sovyetler üzerinden bakar ve o şekilde yargılar. Hep dış dinamiklerle yargılar. Bu toplumun kendi dinamikleriyle var olduğuna inanmaz. Böyle bakmaz. Böyle bir problemli bakışı var. Onlar öyle bakabilir ama İslam'dan ilham alarak kendine ve dünyaya bakan insanların böyle bakması problemli. Bunlar da NATO projesi diye Nurculuğa bakarlarsa, NATO projesi diye Süleymancılara bakarlarsa, NATO projesi diye Nakşilere bakarlarsa, NATO projesi diye İslamcılara bakarlarsa, bence o Sovyetik bakışın bir parçası olurlar. Açıkçası yani. Ha, Rusya'da bugün kutuplaşma, iki kutup var ama bugünkü Rusya Sovyetik bir Rusya değil yani. Hakkını da yememek lazım. Bugün o kadar bir baskıyla Rusya'da Müslümanlar karşı karşıya değiller. Gidip İslam Konferansı Teşkilatı'na katıldı Putin yani. Değil mi?
Evet.
Yani Rusya müftüsü var bugün. Başka bir sürü şeyler var. Orada da bir farklı değişimler yaşanmış. Evet.
Hocam madem öyle yani bu bir NATO projesi, bir projeydi. Şimdi siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Doğru yani sağ siyasette komünizme karşı mücadele dernekleri kuruldu. Bunlar evet. Önemli bir yere sahip. Hatta Adalet Partisi hükümetiyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komünizme karşı mücadele sekreterliği bile kuruluyor. Başına evet. İşte Bekir Berk getiriliyor. Ama
tabii.
Aynı ülkede yani ülkemizde bu dönemde ana medya yani evet. Ana akım medya da muhafazakarlığa acımasızca saldırıyor.
Aynen öyle.
Yani bu tarikatçı, mürteci, dinci gibi kelimelerle örülen bir dil evet. Kullanılıyor. İşte Özal'a Takunyalı Müsteşar diye Özal evet. Devlet evet. Planlama Teşkilatı'nda henüz bir müsteşarken evet. Ötekileştiriliyor. Ve ne zaman darbe olsa işte 12 Eylül, işte 28 Şubat öncesinde, evet, tarikat şeyhleri,
tutuklanıyor,
kanaat önderleri, vaizler, yani kamuoyunun
sürgün
vaizler
ediliyor,
sürgün ediliyor, tutuklanıyor.
Aynen.
Tamam, bu bir Amerikan projesi ise bu nedir yani?
Bu ne? Evet. 28 Şubat'ta Esat Çoşan Efendi, Allah rahmet etsin, değil mi?
Evet.
Türkiye'nin,
evet,
dışına gitmek zorunda kaldı yani. Büyük bir Nakşi şeyhiydi.
Evet.
Yani bunlar bir somut suça mı bulaşmışlardı? Hayır, böyle bir şeyleri yoktu.
Evet.
Ama maalesef bunu yaşadılar yani.
Yani bu tür tüm bu İslami hareketler bir NATO projesidir demek. Yani bizim...
Bu bir sol proje. Hocam, bir sol Kemalist proje, evet, aslında. Bu dil, bu bakış açısı.
Değil mi hocam? Yani bizim yakın dönem, yani tasavvuf geleneğinden Mahmud, evet, Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin, Zahid Kotka Hazretlerinin, Said-i Nursi'nin, değil mi hocam?
Evet,
yani,
evet.
Hepsinin, hepsinin, yani Necmettin Erbakan'ın,
Necip Fazıl Kısakürek'in,
hatta Demokrat Parti ile başlatırsak bu, evet, süreci, yani Adnan Menderes, tüm, evet, sağ siyasetçiler bir proje o zaman.
Tabii, aynen öyle. Böyle, bu toplumun da hiçbir önemi yok.
Hiçbir önemi yok.
Yani biz kuklalar mıyız yani? Nedir
hiçbir
bu?
İrademiz yok.
Hiçbir irademiz,
yani Müslümanlar,
yok,
olarak irademiz yok. Kurduğumuz müesseselerin iradesi, evet, yok. Vakıfların, derneklerin,
evet,
oldukça bir şey, bir durum. Hocam, son olarak bu konuda
Vallahi şu var mı? Biz kendimizi kritiğe edeceğiz. Geçmişimizden ders çıkaracağız. Yakın tarihimizi eleştireceğiz. Ama yakın tarihimizi bir Müslüman düşüncesiyle, bilinciyle, hakkaniyet ölçüleri çerçevesine bakarak değerlendireceğiz. Bütün büyük hizmetlerde bulunan, büyük mücadeleler ortaya koyan bu insanlarımızı reddetmek, karalamak değil. Onlar büyük mücadeleler vermişler, onlara saygı duyacağız. Eksiklikler varsa o eksiklikler de gidererek yeni dönemde yeni bir ruhla yürüyeceğiz. Yoksa eksikliklerini, zaaflarına yoğunlaşıp başkalarının bizimle ürettiği bakış açısının içine kendimizi yerleştirerek, bakarak tümüyle bu kesimlerden, bu camialardan uzaklaşıp Olympus dağlarında, ki Grek tanrıları gibi Ferrari olmak gibi bir tutuma da yönelmememiz gerekir. Bazı insanlar buna yöneliyor. Allah ıslah etsin. Ama bizim bundan kaçmamız, akli selim içinde hareket etmemiz gerekir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.